Ayrım 16, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 165. Menderes'in encümenin işi bitti demeci. Menderes'in Eskişehir'de Anadolu Ajansı'na verdiği demeç ise o konuda yeteri kadar açık ve kesindi. Tam metnini burada da görelim, şöyleydi. Bundan takriben bir ay evvel kurulmuş olan Meclis Tahkikat Komisyonu bugün vazifesini bitirmiş bulunuyor. Dosyalar üzerinde çalışarak raporunun tanzimi mesaisiyle meşgul olacaktır. Demek oluyor ki meclis dışındaki tahkikata müteallik çalışmaları sona ermiştir. Bilindiği gibi bu tahkikat komisyonunun vazifesi meclis kararı ile 3 ay olarak tespit edilmiş bulunmasına rağmen bir ayda işi bitmiş oluyor. Bunu kaydetmekten maksadım, tahkikat komisyonu hakkında koparılmış olan asılsız ve esassız bunca menfi propagandaların hakikatle hiçbir alakası bulunmadığı hususunu belirtmektir. Tahkikat komisyonunun bir fevkalade mahkeme vasıf ve salahiyetine haiz olduğu, anayasaya aykırı bulunduğu, bunun kanunsuz bir baskı yapmak maksadıyla kurulmuş olduğu yolundaki tahripçi propagandaların ne derecelere kadar asılsız olduğu işte şimdi meydana çıkmış bulunuyor. Komisyon 3 ayda değil 1 ayda işini bitirdi. Bir mahkeme fevkalade bir mahkeme olmadığı hususu da işte şimdi apaçık bir hakikat olarak meydana çıkmıştır. İyimser gözle bakılırsa, evet bu kadar açıktı başbakanın tahkikat encümeninin görevinin sona erdiğini belirten demeci. Gerçi söyledikleri o encümenin kuruluşu sırasında ve sonrasında iktidar sözcülerinin, biraz önce örneğini verdiğim, beyanları ve suçlamalarıyla tam bir çelişki oluşturuyordu. Ama zaman artık o çelişkili hal üzerinde tartışma zamanı değildi. O açıklamanın arkasından gelebilecek olumlu adımları kolaylaştırmaktı. Ama o da o kadar kolay değildi. Demokrat Parti iktidarının son 2 ay içindeki olaylardan sonra çok keskin bir politika değişikliğini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Demokrat Parti'nin 1950'de başlayan iktidar döneminde muhalefetle ilişkileri başlangıçtaki ilk bahar havası geçtikten sonra zaman zaman çok sertleşmişti. Özellikle 1957 seçiminde Demokrat Parti'nin oylarının %50'nin altına düşmesinden sonra o sertleşme eğilimi giderek daha da tırmanmıştı. Tahkikat encümeni o tırmanmanın zirve noktası sayılabilirdi. Demokrat Parti o tırmanmayı o zirvede durdurabilir ve oradan aşağı doğru bir iniş başlatmayı başarabilir miydi? Ülkedeki siyasi tansiyonu düşürmeye başlayabilir miydi? Bunlar tabii yanıtlandırılması zor sorular. O sıradaki gelişmeleri belirleyen etkenler sadece Menderes'in düşüncelerinden ve kararlarından ibaret değil. Kaldı ki örneklerini gördük, onun düşüncelerinde ve kararlarında da olaylara göre ani değişiklikler olabiliyordu. Ama şu görülüyordu, Menderes 1960'ın 25 Mayıs'ında Ankara'daki DP grup toplantısında başlayan o encümenin çalışması bitti çizgisine 2 günlük Eskişehir gezisinde de istikrarlı bir şekilde sürdürmüştü. Menderes Eskişehir'de halka hitap ederek yaptığı konuşmada tahkikat encümeninin görevini bitirdiği açıklamasını yenilememişti. Ama o yolda yeni bir aşamaya geçmenin işaretini vermişti. Gene muhalefeti suçlayıcı bir üslupla konuşmuştu. Ama muhalefete asıl cevabın yapılacak seçimlerde halkın tarafından verileceğini söylemişti. Demişti ki, ''Yurdumuz serbest seçim yoludur, hürriyet ve demokrasinin memleketimesi yoludur.'' Bu da iyimser bir bakışla olumlu sayılabilecek bir ifadeydi. İktidarın ülkede artık sıkı yönetimli, olağanüstü sertlik uygulamalarını bırakması, siyasi mücadeleyi seçim meydanlarına aktarması ihtimalinin göstergesi sayılabilirdi. Umut ve sonuç. Kısacası Menderes'in 25 Mayıs günü yaptığı açıklamalar 1960 Nisan'ının ve Mayıs'ının karanlık günlerinin arkasından yeniden demokrasi yoluna dönülebileceği umudunu verebilecek gibiydi. Ama o açıklamaların ilgililer arasındaki etkisi o umudu yeşertecek kadar güçlü olmadı. Niçin? Benim o günleri yaşayanlardan biri olarak görüşüm şudur. Tahkikat encümeninin görevini tamamlaması ve koşulları normalleştirilmiş bir seçime gidilmesi. Bu 2 adımın atılması ülkenin 18 Nisan 1960'tan beri içine sokulduğu çıkmazdan çıkabilmesi demekti. Bu ikisi aslında ülkedeki siyasi muhalefetin de özgürlük arayışı içindeki iktidar deyimiyle bir kısım basının da talebiydi. Üniversitelerdeki iktidarın kara cübbeliler dediği akademisyenlerin de işsiz güçsüz takımı dediği öğrencilerin de. ve toplumun her kesimindeki demokrasiyi seven ve yeniden demokrasi isteyen milyonlarca vatandaşın da. Ülkede 18 Nisan'da başlayan protesto gösterilerinin nedeni de zaten o demokrasiyle ilgiliydi. Şikayet edilen durum demokrasinin olmazsa olmaz kurallarının göz göre göre rafa kaldırılmış olmasıydı. Eğer o kurallar raftan indirilir ve hayata geçerse ülkenin o sıradaki en büyük sorunu ortadan kalkacaktı. Peki Menderes'in Eskişehir'deki açıklamalarıyla attığı adım niçin o kadar etkili olamadı toplumun içindeki bütün o kesimler üzerinde? Bu sorunun bence birkaç yanıtı var. Yanıtlardan biri o açıklamaların çok gecikmiş olmasıdır. Her şeyden önce o dönemde iletişim ve ulaşım tekniği açısından sahip olduğumuz imkanları hatırlayalım. Değerli okurların farkındadır. Bu kitap dizisini yazarken sık sık şunu hatırlatmak gereğini duyuyorum. Ülkemizin pek çok yerinde insanların olayları günü gününe öğrenebilmesi ancak devlet radyosunu izlemekle mümkündü. Devlet radyosu ise özellikle 1950'li yılların sonlarında ve 1960 yılının başlarında siyasi alandaki haber ve yorum yayınlarını sadece iktidarın görüşünü yansıtarak yapıyordu. Bu açıdan verdiği haberlerin doğruluğuna da yaptığı yorumların tarafsızlığına da güvenmek mümkün değildi. Gazetelere gelince, gazetelerin büyük kısmının merkezi olan İstanbul ve civarı hariç, öteki illerde ve ilçelerde gazeteler günü gününe okunamıyordu. Çünkü İstanbul'da basılan gazetelerin yurdun Ankara dahil çok büyük bir kısmına günü gününe gönderilmesine ve okurlarına ulaşmasına o yıllardaki ulaşım imkanları müsait değildi. Ayrıca geçen kitapta da bu kitapta da belirttik. Gazetelere sık sık yayın yasakları ve kapatma cezaları geliyordu. Gazeteleri aralıksız olarak edinip okumak kolay değildi. Ayrıca aralıksız yayınlanabildikleri zamanlarda da doğruları yazmanın riskleri karşısında kaldıkları biliniyordu. Bu açılardan Başbakan Menderes'in 25 Mayıs'ta yapılmış olan o açıklamasının günü gününe öğrenilip değerlendirilmesi halkın çok büyük bir kısmı için çok zordu. Bu en erken 26 Mayıs günü o da bir ölçüde mümkün olabilmişti. O zaman da vakit çok geçti. Ayrıca 25 Nisan'daki o Eskişehir açıklamasının gerçekleştiğine siyaset açısından da hemen inanmak kolay değildi. Tahkikat encümeninin göreve başlamasından sonraki 30 küsur gün içinde iktidarın o konudaki resmi açıklamalarının tümünün giderek daha da sertleşmesi o gidişin artık değişemeyeceği izlenimini vermişti. İktidar liderlerinin bir gün bir gece içinde o gidişin tersine yeni yeni sözler söylemeye başlaması o sözlerinden de bir süre sonra vazgeçmesi ihtimalini ortadan kaldırmıyordu. Son haftaların özeti. Kronolojik olarak bakarsak, 18 Nisan 1960 günü Demokrat Parti'nin 15 milletvekilinin oluşumundan kurulan komisyonun ilk geceden itibaren aldığı önlemler arasında ülkedeki tüm siyasi faaliyeti, toplantıları, açıklamaları yasaklamak, gazetelere meclis görüşmeleri dahil birçok konuda özel yasaklar koymak, ayrıca gazetelere kapatma cezaları uygulamak vardı. 27 Nisan'da ise yeni adli yetkilerle donatılmış, sorguya çektiği kişileri tutuklama yetkisi kullanmaya da başlamıştı. Tahkikat encümeninin önlemlerine 28 Nisan gecesinden itibaren İstanbul ve Ankara'da ilan edilen askeri sıkı yönetimin önlemleri eklenmişti. 29 Nisan günü askerlere siyasal bilgiler öğrencilerine ateş etme yetkisi verilmişti. 1 Mayıs kutlamalarının ve İstanbul'daki NATO toplantısının yapılacağı günlerde gece gündüz sokağa çıkma yasağı ilan edildikten başka pek çok kişi gözaltına alınmıştı. 5 Mayıs ve 20 Mayıs'ta Ankara'da olaylar çıkmış, bunun kamuoyuna duyurulması yayın yasaklarıyla ve gazete kapatma kararları ve tehditleriyle engellenmişti. Bütün bunlar hükümet adına bizzat başbakan tarafından yapılan radyo konuşmalarıyla destekleniyordu. Başbakanın bu gelişmeyi izleyerek yaptığı Ege gezisinde de DP'li toplumun muhalefeti destekleyen kesimlerine yönelik hücumları sürdürülmüştü. Ben bu kitabı yazarken 1960'ın Nisan ve Mayıs aylarındaki o süreç içinde olup bitenleri yeniden hatırlamak için gazete koleksiyonlarını da karıştırdım. O günlerde bu hırçın gidişin artık durdurulacağı umudunu uyandıracak inanılır bir haber bulmanın fevkalade güç olduğunu bir kere daha gördüm. Kısacası siyasette umutsuzluk havasının giderek daha da koyulaştırılmasından sonra onun yeniden umutlu hale getirilmesi kolay bir şey değildi. En azından biraz vakit lazımdı. İhtilalciler vazgeçebilir miydi? Konuya bir de 27 Mayıs'ı organize edip uygulayan ihtilalci subaylar açısından bakalım. 27 Mayıs sabahında yaptıkları açıklamalarda öncelikli hedeflerinin kardeş kavgasını önlemek olduğunu söylemişlerdi. Menderes'in ihtilal gününden 2 gün önceki açıklamasını zamanında görüp değerlendirerek kendi hedeflerine de uygun bulup ihtilal kararından vazgeçebilirler miydi? Bu da sorulması gereken bir sorudur ama o sorunun cevabı da öyledir. Vakit artık çok geçti. Aslında ihtilalci subayların eylemlerini gerçekleştirmeyi planladıkları gün 25 Mayıs'tı. Yani 27 Mayıs'tan 2 gün öncesi. Ama o gün planlarını başka bir sebep yüzünden uygulayamamışlar, 2 gün ertelemişlerdi. Bu aralarında önemli bir gerginlik yaratmıştı. 2 gün içinde yeni bir erteleme önerisi yapmayı artık hiçbiri düşünemezdi. Özetle, konuya bütün bu değişik açılardan bakılırsa aynı sonuca varılıyor. 1960 yılındaki DP iktidarı, tahkikat encümeni görevini bitirdi açıklamasını eğer 10-15 gün önce yapabilmiş olsaydı, 27 Mayıs hareketi belki gerçekleşmeyebilirdi. O gecikme yüzündendir ki, başta dönemin siyasetçileri olmak üzere, demokrasimizin kesintisiz olarak devamını tercih eden herkes için önemli bir fırsatın kaçırıldığı, en azından ciddi bir ihtimal olarak öne sürülebilir. Meclis tatile girmeseydi. Demokrat Parti'nin genel yönetim kurulu üyesi olup, kurulun son toplantılarında Başbakan ve DP lideri Adnan Menderes'in tutumunu eleştiren Profesör Rıfkı Salim Burçak o fırsatın kaçırılmasında Demokrat Parti grubunda 25 Mayıs günü alınan tatil kararının da rolünün olduğunu belirtiyor. Burçak o görüşünde haklıdır. Demokrat Parti'nin 25 Mayıs günkü grup toplantısından bu bölümde de söz ettik. Başbakan Menderes tahkikat encümeninin görevini tamamladığını ilk defa grubun gizli oturumunda DP'li milletvekillerine açıklamış, fakat grupta DP'li milletvekillerinin konuşmalarına imkan verecek bir görüşme açılmasını istememişti. Daha önce söz isteyen 8 üyeye de söz verilmemişti. Grup başkanının aldırdığı zorlama bir kararla o günkü toplantısını sona erdirmekle de kalmamıştı. Meclisle birlikte bir süre için tatile girmeyi kabul etmişti. Yani artık yeni bir başkanlık çağrısı yapılmazsa hiç toplanamayacaktı. Oysa başbakanın tahkikat encümeninin görevinin sona erdiğini bildiren açıklamasının grup üyelerinin önemli bir kısmınca desteklendiği anlaşılıyordu. O günkü müzakereler birkaç saat daha devam etseydi o konuda biraz daha mesafe alınabilecekti. Burçak anılarında şunları yazıyor. Mutedil bir politikaya taraftar olan arkadaşlara bıçak vurulsa kanları çıkmazdı. Grup konuşamamış, mecliste tatile sokulmuştu. Koridorda telaşlı, üzgün ve şaşkın bir halde bir çıkış noktası aramaya başladık. Esat Budakoğlu ile şimdi ne yapmamız gerektiği hakkında ayaküstü birkaç dakika konuştuk. Kendisine durumu önce 3-4 arkadaş kendi aramızda bir görüşelim, ondan sonra genişletiriz dedim. Grup toplantısından sonra üzüntü umumileşmiş ve çare bulmak ihtiyacı o nispette artmıştı. İçine girdiğimiz bunalımdan ancak havayı yumuşatarak ayrılabileceğimizi düşünen arkadaşlar ciddi bir vazife duygusu içinde bir çıkış yolu arıyorlardı. Askeri müdahale bir süre daha gecikmiş olsaydı Demokrat Parti meclis grubu bu yolu behemihal bulacaktı. Bu çözüm şeklinin ne olacağını kesinlikle söylemek elbette ki mümkün değildir. Fakat 25 Mayıs 1960 tarihli grup toplantısı o zamana kadar itibarda olan birçok düşünceyi temelinden sarsmış, partimizin bünyesi içinde derin tesirler bırakarak alışılmış olan pek çok şeyi değiştirme istidadı yaratmıştı. Ama askeri müdahale gruba bu fırsatı vermedi. Ertesi gün sabaha karşı ordu idareye el koydu. Eskişehir'deki son gece. Başbakanın Eskişehir gezisinin bir de son gecesi var. O geceki olaylar gazetelerin çoğunun ertesi sabahki baskılarına yansımadı. Çünkü büyük bir kısmı daha önceki baskılarında basılan gazetelerin dağıtımını durdurup yeni baskılar yaptılar. İhtilali manşetlerini alıp yeni sayfalar düzenlediler. Dağıtım merkezlerine o yeni baskıları gönderdiler. Eski baskılardan çıkan gazetelerin ise sadece bir kısmı dağıtım yerlerine gönderilebildi. Onlardan bazılarının ihtilalden önceki haberleri arasında Başbakan'ın 26 Mayıs gecesi katıldığı yemekte yaptığı konuşmanın sadece başlangıç kısmı, o da kısa bir özet halinde vardı. Ama o yemeğin son bölümü yer almamıştı. Çünkü o son bölüm Anadolu Ajansı bültenine bile girmemişti. Ajansın yönetiminde etkili olanlar o bölümün yayımlanmasını uygun görmemişlerdi. O gece hakkında orada bulunan gazetecilerden Yeni Sabah muhabiri Kamuran Özbir'in sonradan yazıp yayımladığı izlenimler ise onlardan en ayrıntılı olanıydı. Biz de burada o gece olup bitenleri onun izlenimlerinden alıntılar yaparak yansıtalım. Özbir'in anlattıklarına göre 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece Başbakan şerefine Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen yemekte Eskişehir protokolüne dahil olan devlet görevlileriyle birlikte Demokrat Parti örgütünün ileri gelenleri vardı. Yapılan birkaç hoş geldiniz konuşmasından sonra Menderes mikrofona geldi. Konuşmasının ilk bölümünde memleketin refah, ümran ve imar içinde olduğunu ifade eden cümleler söyledi. Kendisine yurt gezilerinde yapılan tezahüratı nedeninin de o refah, ümran ve imar havasının vatandaşlar tarafından görülmesinin sonucu olduğunu söyledi. Dedi ki, "Eğer böyle olmasaydı vatandaşlarımızın bu sevgi ve bağlılık tezahüratı olmazdı." Bunun nedeni memleketin nereden gelip hangi istikamete akmakta olduğunun görülmesidir. Daha sonra kurulmuş olan nizamı koruması gerektiğini ifade eden başbakan konuşmasına şöyle devam etti. Şunu sarahaten arz edeyim ki devlet ve nizamın kemaliyle müdafası hususunda ne yapmak lazımsa o yapılacaktır. Karşı tarafın sevkine tabi olacak insanlardan değiliz. Ne nizamın muhafazası hususunda hareketsiz ve aciz kalacağız, ne de onların arzu ettikleri gibi ölçüsüz hareketlerin hatasına düşeceğiz. Şuur ile, itidal ile hem nizamı muhafaza edeceğiz, hem de memleketin idaresini seçim yolu ile tayin etmek esasının tahribine müsaade etmeyeceğiz. Bir tazyik idaresinin çıkmazına bizi götürmek gafletini elbette irtikap etmeyeceğiz. Bu sözler Başbakan'ın bir gün önce Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, tahkikat encümeninin faaliyetinin bittiği ve yeni bir seçime gidileceği yolundaki sözlerine aykırı olmayan sözlerdi. Başbakan hükümetin tahriklere kapılıp bir tazyik yani baskı idaresinin çıkmasına girmemek kararında olduğunu ifade ediyordu ki, bu da siyasetin normalleşmesi ihtimalini akla getiriyordu. Gerçi siyasi havanın yumuşatılmasından yana olanları memnun eden bu sözlerin arkasından başbakan gene de muhalefeti itham eden cümleler kurmayı ihmal etmiyordu. Mesela şunları söylüyordu. Bir tarafta memleketin böyle bir kalkınmayı tarihinde kaydetmemiş olduğu hakkında milletçe edinilmiş bir inanç. Diğer taraftan ise külli bir inkar yolunda Ebu Cehil inkarını andıran bir ruh haleti içinde her şeyi karalayan ve kara göstermeye çalışanlar. Sanki bu memlekette evvelce hürriyet mevcut imiş de DP bu hürriyeti mahvetmiş gibi namertçe yapılan propagandaların, söylenilen yalan ve tezvirlerin karşısında gösterdiğiniz bu müspet iman ve tasvip tezahürlerinden dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim. İşte bu müspet ve iman dolu tezahürleriniz yalnız bu akşam buraya veya Eskişehir'e inhisar eden bir şey değildir. Fakat hakikatte memleketimizin kahir çoğunlukla inandığı hakikatlerin ifadesinden ibarettir. Bu sözlerde yemek salonunda bulunanlar üzerinde değişik etkiler yapıyordu. Salonda başbakanı sükunetle dinleyen davetliler olduğu gibi Demokrat Parti örgütünden olan çok heyecanlı kimseler de vardı. Menderes'in muhalefete ve basına yönelik hücumlarını işittikçe o hücumları destekleyen sloganlar atıyorlardı. Gece gelen telefon. O sloganların yoğunlaştığı sırada başbakanın yanına biri geldi. Demokrat Parti'nin Eskişehir İl Örgütü'ndendi. Başbakanın kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Gerisini Kamuran Özbir'in anlatımından izleyelim. Bunun üzerine sabık başvekil ayağa kalktı ve hızlı adımlarla salondan dışarıya çıktı. Salonun hemen yanı başında modern bir kahve ocağı ve rafı vardı. Orada duran bir telefon açıktı ve ahize bir muhabir arkadaşın elinde duruyordu. Telefon eden şahsın bilahare Refik Koraltan olduğunu öğrendim. Bu muhavere birkaç saniye sürdü. O gün İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptıkları sessiz yürüyüş ve protesto Koraltan tarafından Menderes'e telefonla bildirilmişti. Sabık başvekilin bu konuşma sırasında ağzından yalnız üç kelime döküldü. Ya, öyle mi? Pekala. Ve sonra ahize sert bir şekilde yere bırakıldı. Menderes'in kaşları çatılmıştı. Hırsla geri döndü ve ziyafet salonuna girerek masasının başına geldi. Çoğu kimse ne olduğunu anlamamıştı. Fakat biraz evvel tebessümler yağdırarak konuşan, alkışlara ellerini kaldırmak suretiyle mukabelede bulunan Menderes, sağ yumruğunu sıkıp sözlerine şu cümlelerle devam etti.
Bedbaht ve aldatılmış insanların, bu zümreden, şu zümreden kiralanmış bir takım kara cübbe giymiş kuklalarla aldatılmış, ifade edilmiş masum vatandaşların, milletin rağmını harekete geçmeye teşebbüs etmelerinin akıbeti elbette milletçe tayin edilecektir.
Başbakan Menderes'in konuşmasının daha sonraki kısmı da Kamuran Özbir'in izlenimlerine göre aynı sertlikle devam etti. Menderes sokaklarda, bulvarlarda dolaşmayı bir kahramanlık sayan insanlar diye tanımladığı muhalif göstericileri milletin iradesine karşı gelmekle suçladı ve şunları söyledi.
Bu memlekette milletin iradesine karşı gelmek isteyenlere haddini mutlaka bildirmek lazımdır. Bu memleketin nizamına karşı gelenlerin elbette hakkından gelinecektir. İhtilal yalnız iktidara karşı yapılan bir hareket değildir. İhtilal, kanunları çiğneyenlere, milletin haklarına, taarruz ve tecavüz edenlere karşı milletin kıyamı demektir. İhtilalin ne demek olduğunu bu sözde ihtilalciler elbette anlamakta gecikmeyeceklerdir. Bu memleketi sefalete, hürriyetsizliğe mahkum etmek, etmiş olan bir iradeyi nasıl millet iradesiyle yıkmış isek, yine millet iradesiyle nizamı ve aziz milletimizin istiklalini teminat altına alacağız.
Kamuran Özbir'in anlattıklarından özetlemeye devam edelim. Bu sözlerin ardından başbakan yemek salonundaki orkestradan dağ başını duman almış marşını çalmasını istedi. Orkestra çaldı. Salondakiler hep birlikte söyledi, alkışladı. Ve yemek saat 12.30 dolaylarında sona erdi. Başbakan ve öteki davetliler şeker fabrikası lojmanlarındaki odalarına çekildiler.
16. ayrımın sonu. Sayfa 175.